Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 9. ayrım. 13. bölüm. Herkül Poirot geliyor. Herkül Poirot'u ilk gördüğüm anı ömrümce unutamayacağım. Tabii sonradan alıştım ama doğrusu başlangıçta büyük bir şok yaşadım. Sanırım diğerleri de benimle aynı duyguları paylaştılar. Onun Sherlock Holmes gibi uzun boylu, ince ve zeki yüzlü biri olacağını hayal etmiştim. Tabii ki bir yabancı olduğunu biliyordum ama bu denli yabancı olacağını hiç sanmıyordum. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Onu ilk gördüğünüz anda içinizden gülmek geliyordu. Adam sahnede ya da filmlerde gördüğümüz komik karakterlere benziyordu. Sanırım 1.50 boylarındaydı tıknaz küçük adam. Yumurta biçiminde bir kafası, son derece tuhaf gür bıyıkları vardı. Komedilerdeki berberlerden farksızdı. Bayan Lindner'ın katilini bu adam mı bulacaktı? Hissettiklerim yüzüme yansımış olmalı ki birden gözlerinde tuhaf bir pırıltıyla bana döndü ve ''Sanırım beni beğenmediniz hemşire'' dedi. Ama unutmayın ki pudingin tadı yenmeden anlaşılmaz. Söylediği doğruydu ama Poirot bana bir şekilde güven vermiyordu. Doktor Reilly, Herkül Poirot'u pazar günü öğle yemeğinden hemen sonra getirdi. Poirot'un ilk işi hepimizin bir araya toplanmasını istemek oldu. Yemek odasında toplandık. Masanın etrafına oturduk. Kendisi de masanın başına geçerek bir yanına Doktor Lindner'ı, diğer yanına da Doktor Reilly'yi aldı. Herkes yerini aldıktan sonra Doktor Lindner hafifçe öksürerek boğazını temizledi ve konuşmaya başladı. Yumuşak sesine rağmen içinde bulunduğu kararsız ruh durumu anlaşılıyordu. Herhalde hepiniz de Monsieur Herkül Poirot'tan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Kendisi bugün Hasanih'ten geçerken yolculuğuna bir süre ara vererek kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet, yazarı Agatha Christie, 8. ayrım, bize yardım etmeyi kabul etme nezaketini gösterdi. Irak polisinin ve yüzbaşı Maitland'ın elinden geleni yapacağından elbette eminim. Ama bu olaydaki koşullar, bir an için dili tutuldu, yardım istercesine Doktor Reilly'ye baktı. Sanırım çok çetrefilli olabilir. Küçük adam masanın başından söze karıştı. Doğru düzgün olmayabilir değil mi? Tanrım, bu adam henüz İngilizceyi bile doğru dürüst konuşamıyordu. Bir de çözüme mi yardımcı olacaktı? Mary Mercado haykırdı. Onun yakalanması gerekiyor. Kaçması kabul edilemez. Poirot'un onu aşağılayarak süzdüğünü fark ettim. O mu? O dediğiniz kim madam? Katil tabii ki. Ah evet, katil diyen Poirot gülümsedi. Sanki katil hiç önemli değilmiş gibi bir havası vardı. Ona hayretle baktık. Bizleri teker teker süzdü. Sanırım hiçbiriniz şimdiye dek bir cinayet olayıyla karşı karşıya kalmadınız. Salondaki mırıldanmalar öyle olduğunu belirtiyordu. Herkül Poirot gülümsedi. Onun için durumun alfabesinin bile farkında değilsiniz. Kötü bir durum bu, çok kötü. Öncelikle de şüphe. Şüphe mi? Bunu soran Miss Johnson'dı. Monsieur Poirot onu düşünceli düşünceli süzdü. Bu soru hoşuna gitmiş olmalıydı. Sanki, işte duyarlı, zeki bir kadın diye düşünüyordu. Evet matmazel dedi, şüphe. Konuyu açıkça ortaya koyalım. Burada, bu evde bulunan herkes şüphe altında. Aşçı, uşak, oda hizmetçisi, bulaşıkçı, kazı heyeti, herkes. Bayan Mercado ayağa fırladı, yüzü seyiriyordu. Buna nasıl cesaret edebilirsiniz? Nasıl böyle konuşabilirsiniz? Bu sözleriniz çok çirkin, iğrenç, asla kabul edilemez. Doktor Lindner orada oturup bu adamın... Doktor Lindner yorgun, bezgin bir tavırla lütfen sakin olmaya çalış Mary dedi. Soğukkanlılığını koru. Joseph Mercado da ayağa kalktı. Gözleri kanlanmıştı, elleri titriyordu. Karıma hak veriyorum. Bu ne cüret? Açıkça hakaret bu. Poirot, hayır hayır dedi. Size hakaret filan ettiğim yok. Ben yalnızca sizden gerçekleri olduğu gibi kabul etmenizi istiyorum. Cinayet işlenilen bir evde bulunan herkes bir ölçüde şüphelidir. Bu olayda elimizde katilin dışarıdan biri olduğunu gösterecek bir kanıt var mı? Bayan Mercado haykırdı. Tabii ki dışarıdan geldi. Belli bir şey bu. Durakladı ve ağır ağır ekledi. Başka bir şey olması olanaksız. Poirot ona doğru bir reverans yaparak, ''Haklı olduğunuzda hiçbir kuşkum yok madam'' dedi. Ben yalnızca olaya nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bir fikir vermeye çalıştım. Öncelikle bu odada bulunanların suçsuz olduklarından emin olmaya çalışacağım. Sonra katili başka bir yerde ararım. Rahip Lavin kibarca sordu. Peki ama bu zaman kaybı olmayacak mı? Geç kalmış olmayacak mısınız? Mon Pere. Dipnot, Aziz Peder. Size öyküde kaplumbağanın tavşanı geçtiğini anımsatırım. Rahip Lavin omzunu silkti. Elinize düştük. Umarım en yakın zamanda bu korkunç olayla hiçbir ilgimizin olmadığını ortaya çıkarmış olursunuz. Evet, elimden geldiğince çabuk halletmek niyetindeyim bunu. Sormak durumunda kalabileceğim bazı soruları saygısızlık kabul ederek, bundan dolayı bana içerlememeniz için sizlere içinde bulunduğumuz durumu açıklamam gerekiyordu. Belki Aziz Peder, siz bu konuda diğerlerine örnek olmak istersiniz. Rahip Lavin kendinden emin, ciddi bir tavırla, bana istediğinizi sorabilirsiniz dedi. Buradaki ilk sezonunuz mu? Evet. Buraya ne zaman geldiniz? 3 hafta önce, yani 27 Şubat'ta. Nereden geldiniz? Tunus Peres Blans Manastırı'ndan. Teşekkürler Aziz Peder. Buraya gelmeden önce bir şekilde Bayan Lindner'la tanışmış mıydınız? Hayır, onunla ilk kez burada karşılaştım. Bu trajik olay sırasında ne yapıyordunuz? Odamda çivi yazısıyla yazılmış tabletler üzerinde çalışıyordum. Poirot'un dirseğinin dibindeki evin planına dikkatle baktığını fark ettim. Odanız güneybatı köşesinde. Bayan Lindner'ın odasının tam karşı köşesindeki oda değil mi? Evet. Odanıza ne zaman gittiniz? Öğle yemeğinden hemen sonra, sanırım 1'e 20 kala. Orada ne kadar kaldınız, yani kaça kadar? Yaklaşık 3'e kadar. Kamyonetin geldiğini, sonra tekrar gittiğini duydum. Bu ilgimi çekti ve nedenini öğrenmek için dışarı çıktım. O zamana kadar odanızdan hiç çıktınız mı? Hayır, çıkmadım. Bu trajediyle ilişki kurulabilecek herhangi bir şey de duymadınız ya da görmediniz, öyle değil mi? Öyle. Odanızın avluya bakan pencereleri var mı? Hayır. Odamın her iki penceresi de dışarı bakıyor. Avluda olanları duyabiliyor musunuz? Hayır, pek sayılmaz. Yalnızca Bay Emmott'un kapımın önünden geçip terasa çıktığını duydum. Bunu bir iki kez yaptı. Bunun ne zaman olduğunu anımsıyor musunuz? Hayır, korkarım bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. İşime o kadar dalmıştım ki. Kısa bir sessizliğin ardından Poirot yine sordu. Bizlere bu olayı aydınlatmamızda yardımcı olacak bir şey söyleyebilir misiniz? Örneğin cinayet öncesinde dikkatinizi çeken bir şey. Rahip Lavin tedirgin olmuş gibiydi. Kaygılı, soran gözlerle Doktor Lindner'a baktı. Bu yanıtlanması çok güç bir soru Monsieur, dedi ciddi ciddi. Ancak doğruyu söylemek gerekirse, yani kanımca, Bayan Lindner ciddi bir biçimde birinden ya da bir şeyden korkuyordu. Özellikle de yabancılardan ürküyordu. Herhalde bunun bir nedeni vardı da. Ne yazık ki bu konuda bir bilgim yok, bana açılmadı. Poirot hafifçe öksürerek boğazını temizledi ve önündeki notlara baktı. Anladığım kadarıyla 2 gece önce eve hırsız girmiş olmasından endişe edilmiş. Rahip Lavin başını sallayarak o gece olanları, antika odasında ışık gördüğünü sandığını ve odayı araştırdığını, ancak bir sonuca ulaşamadığını anlattı. Yani bir yabancının içeri girmiş olduğundan şüphelendiniz, öyle değil mi? Peder Lavin dürüstçe, tam olarak ne düşüneceğimi bilmiyorum dedi. Hiçbir şey alınmamış ya da yerinden kıpırdatılmamıştı. Hiçbir şeye de zarar verilmemişti. Tabii antika odasına giren uşaklardan biri de olabilirdi. Ya da kazı ekibinden biri. Evet, ekipten biri de olabilirdi. Ama öyle olsaydı giren kimsenin bunu açıkça söylememesi için bir neden yoktu. Ama içeriye giren bir yabancı da olabilirdi, değil mi? Olabilir. Diyelim ki eve giren bir yabancıydı. Bu kişinin burada tam bir gün ve ertesi gün öğleden sonraya kadar saklanması olası mıdır? Yani cumartesi gününe kadar. Poirot soruyu Rahip Lavin'e olduğu kadar Doktor Lindner'a da sormuştu. İki adam da soru üzerinde ciddiyetle düşündüler. Sonunda Lindner çekinerek, ''Bunun pek olası olduğunu sanmıyorum.'' dedi. ''Bence burada saklanabileceği pek bir yer yok. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Peder Lavin?'' ''Hayır, hayır, bence de pek olası değil.'' Poirot birden Miss Johnson'a döndü. ''Peki ya siz, Matmazel? Sizce bu varsayım geçerli olabilir mi? Miss Johnson biraz düşündükten sonra başını salladı. Hayır dedi. Bence olamaz. Adam nereye saklanabilirdi ki? Bütün yatak odaları dolu. Üstelik de odalarda çok az eşya var. Karanlık oda, laboratuvar ve çizim atölyesi de ertesi gün kullanıldı. Zaten başka odada, öyle büyük dolaplarda, saklanılabilecek kuytu köşelerde yok. Tabii biriyle işbirliği içindeyse... Boyrit, bu olabilir ama sanmıyorum dedi. Sonra yeniden Peder Lavin'e döndü. Aydınlatmamız gereken bir nokta daha var. Hemşire Leader'ın geçen gün sizin dışarıda yabancı bir adamla konuştuğunuzu görmüş. Kendisi daha önce de aynı yabancının pencerelerin birinden içeriği gözetlemeye çalıştığını görmüş. Bu da gösteriyor ki bu kişi belirli bir amaçla buralarda dolaşıyordu. Peder Lavin düşünceli düşünceli bu olabilir dedi. Anımsıyor musunuz o gün adamla önce siz mi konuştunuz yoksa o mu sizle konuşmaya çalıştı? Peder Lavin bir an düşündü. Sanırım, evet bundan eminim ilk konuşan o oldu. Ne dedi? Peder anımsamaya çalıştı. Sanırım bu evin Amerikan kazı ekibine ait olup olmadığını sordu. Sonra Amerikalıların kazıda çok kimseye iş verdiklerinden söz etti. Açıkçası sözlerini pek anlamadım ama Arapça pratiğimi ilerletmek için elimden geldiğince onunla konuşmaya çalıştım. Şehirli olduğu için beni kazıdakilerden daha iyi anlayabileceğini düşündüm. Onunla başka bir şeyden bahsettiniz mi? Evet, anımsadığım kadarıyla Hasani'nin büyük bir şehir olduğunu söyledim. Sonra ikimiz de Bağdat'ın daha büyük olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Sonra bana Ermeni mi yoksa Suriyeli bir Katolik mi olduğumu sordu. Ya da öyle bir şey işte. Poirot başını onaylarcasına salladı. Bana onu tanımlayabilir misiniz? Rahip Lavin yeniden kaşlarını çatarak düşünmeye başladı. Neden sonra kısa boylu, tıknaz bir adamdı dedi. Açık tenli ve dikkati çekecek şekilde şaşıydı. Poirot bu kez de bana döndü ve sordu. Peki siz aynı kişiyi nasıl tanımlardınız hemşire? Kararsızlıkla biraz farklı dedim. Adam bana uzun boylu gibi geldi. Yüzü iyice esmerdi. Sanırım oldukça inceydi. Şaşı mıydı bilemeyeceğim, dikkatimi çekmedi. Poirot umutsuzca omuzlarını silkti. Bu her zaman böyledir. Polis olsaydınız bunu çok iyi bilirdiniz. İki insan aynı kişiyi tanımladıklarında asla birbirini tutmaz. Her ayrıntı bir biçimde çelişkilidir. Rahip Lavin, adamın şaşı olduğundan eminim diye ekledi. Hemşire Leader'ın diğer bakımlardan haklı olabilir. Ayrıca açık tenli dediysem bir Iraklıya göre açık tenli olduğunu anlatmak istemiştim. Sanırım hemşire aynı kişiyi esmer olarak nitelendirir. Israrla, adam çok koyu tenliydi dedim. Doktor Riley'nin dudağını ısırarak güldüğünü fark ettim. Poirot ellerini havaya kaldırdı. Tamamdır dedi. Evin etrafında dolaşan bu yabancı önemli olabilir de olmayabilir de. Her neyse, onun kesinlikle bulunması gerekiyor. Neyse biz şimdi soruşturmamıza devam edelim. Bir an duraksayarak dikkatle masanın etrafında oturanları süzdü. Sonra birden Bay Reader'a döndü. Evet dostum, dün öğleden sonra olanları bir de sizden dinleyelim. Reader'ın pembe tombul yüzü kıpkırmızı kesildi. Benden mi? Evet sizden. Öncelikle adınız ve yaşınız. Carl Reader, 28 yaşındayım. Amerikalısınız değil mi? Evet, Chicagoluyum. Bu burada ilk yılınız mı? Evet, fotoğraf çekiminden sorumluyum. Ah, evet. Dün öğleden sonra ne yapıyordunuz? Zamanımın çoğunu karanlık odada geçirdim. Zamanınızın çoğunu mu? Evet, önce bazı filmleri banyo ettim, daha sonra da fotoğrafları çekilecek eşyaları hazırladım. Dışarıda mı? Hayır, fotoğraf odasında. Karanlık oda fotoğraf odasına mı açılıyor? Evet. Öyleyse fotoğraf odasından hiç çıkmadınız. Çıkmadım. Avluda olan biten bir şeyler fark ettiniz mi? Genç adam başını sallayarak açıkladı. Hiçbir şey fark etmedim. Çok meşguldüm. Kamyonetin döndüğünü duydum. Elimdeki işi bitirir bitirmez de bana postada bir şey olup olmadığını sormak için dışarı çıktım. Ve o zaman da olayı öğrendim. Fotoğraf odasında çalışmaya saat kaçta başladınız? 1'e 10 kala. Bu ekibe katılmadan önce de Bayan Lindner'la tanışıyor muydunuz? Hayır Monsieur, onu ilk kez burada gördüm. Aklınıza bize de yardımı dokunabilecek herhangi bir şey, çok ufak ve önemsiz de olsa herhangi bir ayrıntı geliyor mu? Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 8. ayrım. Carl Reeder başını salladı. Çaresizlik içinde bildiğim bir şey yok efendim, dedi. Peki ya siz Bay Emmett? David Emmett o tatlı yumuşak sesiyle, açık ve net konuşma stiliyle bildiklerini açıklamaya başladı. Bire çeyrek kaladan üçe çeyrek kalaya kadar çanak çömleklerin düzenlemesini yaptım. Abdullah'ın onları yıkamasını denetliyor, düzeni sağlıyordum. Zaman zaman da Doktor Lindner'a yardım etmek için terasa çıkıyordum. Yukarı kaç kez çıktınız? Sanırım 4 kez. Orada ne kadar kaldınız? Genellikle birkaç dakika, daha fazla değil. Ama bir kez 10 dakika kadar kaldım. Doktor Lindner'la neleri saklayacağımızı, neleri atacağımızı konuştuk. Ve sanırım aşağıya indiğinizde Abdullah'ı yerinde bulamadınız. Evet, tüm kızgınlığımla seslenmem üzerine kemerin altında belirdi. Diğerleriyle gevezelik etmek için kemerli kapının dışına çıkmıştı. Abdullah işinin başından yalnızca o zaman mı ayrıldı? Onu 1-2 kez de çanaklarla terasa yolladım. Poirot ciddi bir tavırla, ''Sanırım o sırada Bayan Lindner'ın odasına birinin girdiğini görüp görmediğinizi sormama hiç gerek yok.'' dedi. Emmett hemen büyük bir özgüvenle yanıt verdi. ''Hiç kimseyi görmedim. Avluda çalıştığım 2 saat süresince avluya hiç kimse girmedi. Sizin terasta Abdullah'ın da diğerlerinin yanında olduğu süre içerisinde, yani avlu boşken, saatin yaklaşık 1:30 olduğu kanısındasınız öyle değil mi?'' ''Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii tam olarak emin değilim.'' Poirot Doktor Reilly'ye döndü. ''Bu sizin ölüm zamanına ilişkin tahmininize uyuyor mu?'' Doktor Reilly, ''Evet.'' dedi. Poirot uçları kıvrık gür bıyıklarını sıvazladı. ''Bu da demek oluyor ki Bayan Lindner o 10 dakika içerisinde öldürüldü.'' 9. ayrımın sonu. Sayfa 115. Devamı 10. ayrımda.